Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını tekrar en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Birkaç haftadan beri güzel konuları sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sevgili dinleyenlerimiz. Kitap okumanın tabii ki zevkine varan, kitap okumanın hazzını alan ve kendisini okuyarak ifade eden siz sevgili dinleyenlerimize biz de güzel kitapları ve güzel konuları gündeminize taşımaya gayret gösteriyoruz efendim. Yüzyılın mihenk taşı olan önemli kitaplardan bahsediyoruz. Yüzyılın köşe taşları olarak kabul edilen ve bizim kültür dünyamızı yoğuran, gerçekten iyi ki bu kitaplar var dediğimiz çalışmaların dosya konusu yapıldığı Yeni Şafak Gazetesi'nin kitap ekinde efendim bu anlamda hazırlanan onlarca kitabı anlatmaya çalışıyoruz size sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah bu haftada programımızın birinci bölümünde yine bu köşe taşı kitapları sizin gündeminize taşıyacağız ve onları tekrar hatırlatmış olacağız. Elbette ki bir insanın hayatında sevgili dinleyenlerimiz okumazsa olmaz olarak değerlendirilebilecek önemli kitaplar vardır. Eğer bir insan kitap okuma iddiasında kendisini kitap okuyan bir insan olarak görüyorsa ve bu yönüyle de kendisini ifade ediyorsa, o zaman bazı kitapları mutlaka, bazı yazarları mutlaka okuması gerekir diye düşünüyoruz. İşte o yazarlardan ve o kitaplardan bahsedeceğiz programımızın birinci bölümünde sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Akif Ersoy merhum önemli bir şahsiyet sevgili dinleyenlerimiz. Hem mücadeleci yönüyle hem de şair yönüyle, bir taraftan mütefekkir olması hasebiyle ve aynı zamanda İstiklal Marşımızın da yazarı olması hasebiyle bizim zihin dünyamızda Mehmet Akif'in çağrıştırdığı, hatırlattığı çok önemli konular, önemli bir mefkure vardır. İşte Mehmet Akif Ersoy da az önce ifade ettiğim gibi bu zamanda okunması gereken, okunmazsa eksik kalınır düşüncesini taşıyabileceğimiz önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Tabii ki Mehmet Akif Ersoy efendim bir Necip Fazıl gibi ya da bir Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yahut bir Rasim Özenören gibi ya da İsmet Özel gibi yaşayan yazarlarımızdan böyle geniş çaplı kitapları olan, efendim kitaplarının sayısı öyle fazla olan bir insan değil. Ancak yaşamış olduğu dönemi dikkate aldığımızda mücadele, milli mücadele yıllarının ve ülkemizin sıkıntılı olduğu dönemler, gerçi o sıkıntılar bir türlü bitmiş değil. Yani Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu o ilk yıllarda Mehmet Akif gerçekten çileli bir hayat yaşamış. Özellikle zihni anlamda, fikri anlamda ve kendi davasını ortaya koyma anlamında yaşamış olduğu sıkıntıları onun tarihçeyi hayatından öğreniyoruz. Mısır'a gidişi vardır mesela Mehmet Akif Ersoy'un. Mısır'a gidip orada uzun zaman kalması ve tekrar ülkesine dönmesi, Mısır'a mecburi bir şekilde gitmesi, yaşamış olduğu o sosyal ortam içerisinde kendisinin ötekileştirildiğini, kendisinin adeta bir rejim düşmanı olarak görüldüğü bir ortamda mecburen Mısır'a gitmiştir Mehmet Akif. Ve Türkiye'ye döndüğü zaman ülkenin içinde bulunduğu durum ve kendisinin bu yeni kurulan efendim sistem içerisinde kendisi ve kendisi gibi insanların yer bulamayacağını anlamıştır Mehmet Akif ve Mısır işhanında sessiz bir şekilde, adeta kimsesiz bir vaziyette vefat etmiştir. Mehmet Akif'in böyle bir çileli hayatı vardır sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu büyük insanın bize bırakmış olduğu en önemli miraslardan bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy'un safahatıdır. Türk ve İslam aleminin tarihi, aktualitesi ve geleceği konusunda geliştirilmiş perspektifler tespitler, tenkit ve tahlillerin oturmuş bir dil ve hikmetli bir üslupla dile getirilmesi dolayısıyla Mehmet Akif'in safahatı gerçekten bir başucu eser olarak bugün bize kalmış önemli kültür miraslarından bir tanesidir. Hem şiir kabiliyeti, hem kelimeleri ifade ediliş tarzı, hem de ihtiva ettiği konular itibariyle ve özellikle İslam dünyasının halini, pürmelalini anlatması, Müslümanların durumunu anlatması bakımından ve yeni tespitler, bakış açıları, perspektifler geliştirmesi açısından Mehmet Akif Ersoy'un safahatını sadece bir şiir kitabı olarak okumak elbette yanlıştır, eksik kalır. Onun yaşamış olduğu dönemde ve bugün dahi etkilerini görebileceğimiz o düşünceleri, Müslümanların halini, İslam coğrafyasının halini Mehmet Akif'in safahatında çok net bir şekilde görebiliriz, okuyabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Mehmet Akif Ersoy'u gerçekten anlayabilmek açısından Mehmet Ertuğrul Düzdağ Beyefendi'nin yazmış olduğu Akif'le alakalı birkaç kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim sevgili dinleyenlerimiz. Bugün safahatla ilgili çok farklı çalışmalar var. Safahatın içinden seçmeler var. Safahatın açıklamalı versiyonları var, yayınları var. Onlar da mutlaka okunması lazım. Ancak Mehmet Akif'in düşünce dünyasını anlama noktasında Ertuğrul Düzdağ Bey'in bu kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Yahya Kemal Beyatlı yine önemli yazarlarımızdan bir tanesi. Kendi Gök Kubbemiz ismiyle bilinen, maruf olan bu kitabı da mutlaka okumamız gerekiyor. Yahya Kemal'in efendim hem şiirlerini hem kitapları da önemli bir yer tutuyor. Türk medeniyetinin temel unsurlarını ve aksediş noktalarının İstanbul, tarih, mimari, musiki, hat vesaire. Ayrıca ferdi his ve fikirlerin pürüzsüz bir Türkçe ile işlenmesi ve yorumlanması hasebiyle Yahya Kemal Beyatlı'nın Kendi Gök Kubbemiz isimli kitabını da burada zikretmek gerekiyor. Yahya Kemal Beyatlı sevgili dinleyenlerimiz aynı zamanda bir İstanbul aşığı. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul isimli şiiri önemlidir edebiyatımızda. Mutlaka o şiiri de okuyalım, anlamaya çalışalım. Ve İstanbul muhabbetinin nasıl olması gerektiğini bir insanda, İstanbul'u nasıl sevmek gerektiğini, İstanbul'un azizliğini, aziz İstanbul olarak zaten ifade ediyor. İstanbul'un nasıl aziz olduğunu ve neden aziz olduğunu, efendim bir fethin sembolü olduğunu, efendim bir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, nail olan bir şehir olduğunu ve İstanbul'un Mekke'nin, Medine'nin, Bağdat'ın, Şam'ın kardeşi olduğunu da burada zikretmek gerekiyor. Herhalde Yahya Kemal Beyatlı da Kendi Gök Kubbemiz isimli kitabından da anladığımız, bu isimden de anladığımız üzere İstanbul'u da bir manada kendi gök kubbemiz olarak görüyor. Bir diğer kitap sevgili dinleyenlerimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli kitabı. Türk aydınının huzursuzluğunu, Türkiye'nin doğu ve batı medeniyetleri arasındaki sıkışmışlığı, ayrıca mazi ile nasıl buluşulacağı konusundaki tereddütleri harikulade bir İstanbul fonu ve aşk hadisesi arasında vermesi itibariyle de bu çalışma önemlidir. Bu ifadeleri söylerken bir taraftan da merhum Cemil Meriç'in düşünceleri, onun Mağaradakiler isimli kitabı aklıma geldi. Çünkü Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda, 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda, belki daha sonrasına kadar, Türk aydını dediğimiz insanın nasıl Doğu ile Batı arasında sıkıştığını ve nihai olarak da Batı'yı tercih ettiğini, kendi insanına hor ve hakir bir vaziyette bir gözle baktığını, sözüm ona Türk aydınının böyle bir durumu olduğunu ifade ediyor Cemil Meriç, Mağaradakiler isimli kitabında ve tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar da Huzur isimli kitabında böyle bir konuya bize yer veriyor, bize anlatıyor. Bir roman tadında sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu kitabı da mutlaka bir kitap dostunun, bir kitap severin, kendisini kitap okuyan olarak gören bir insanın mutlaka okuması gerektiğini zikretmemiz gerekiyor. Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli kitabı da bunlardan bir tanesi. Yazarın bazı Osmanlı Devleti'nin küçük bir aşiretten bir cihan imparatorluğuna tahavvülünü destansı bir dille anlatması kabiliyetinden dolayı yazarın bu kitabı da okunması gerekiyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli kitabı da klasik eserlerden bir tanesi. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitabını da bu arada zikretmek lazım sevgili dinleyenlerimiz. Teknik forum ve üslup itibariyle yeni oluşu ve küçük burjuva ve yarı aydının çıkmazlarını ironik bir dille verme başarısı dolayısıyla Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitabını da mutlaka okumamız gerekiyor. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitabı sevgili dinleyenlerimiz, bu romanı iç içe geçen kurguları, bilinç akışı, çok boyutlu ve çok biçimli metinler arasılık, bilinç akışı gibi anlatım teknikleri ile yabancılaşma, birey, ideolojik kimlik gibi entelektüel düzlemde devam eden çatışmaları, akılcı ve aydınlatmacı felsefelerin oluşturduğu bir bilinçlik düzleminden çıkarması ile bilinçaltını insanın derin ve örtülü gerçekliğinin nedensellik kaynağı olarak bilinç akışını bu kitapta bize anlatıyor. Bu öncülüğü bundan sonraki yıllarda da devam edecektir. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitabının da böyle bir yönü, böyle bir özelliği var. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Mutlaka okumamız gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Diğer kitaplara bakalım kıymetli dostlar. İsmail Kara'nın önemli bir çalışması bu. Türkiye'de İslamcılık düşüncesi. İslamcılık, tabii İslamcılık kelimesini zaman zaman telaffuz etmek ya da ifade etmek ne kadar doğru bilemiyorum. Ama böyle bir kitabın ismi de olmuş. Yani İslami düşüncenin, fikrin, düşüncenin, İslami akımın Türkiye'deki tarihini anlatıyor bu kitapta. Profesör Doktor İsmail Kara'nın uzun yıllardır çalıştığı, önceki yıllarda farklı yayın evlerinden çıkmış kitaplarını, makalelerini unutmamak kaydıyla yeni baskılarını da işaret etmek lazım. Türkiye'nin siyaset ve fikir tarihi konusunda metinler, belgeler ve analizleri şüphesiz alanın bütün çalışanları için çok değerli bir eserdir. Türkiye'de İslamcılık düşüncesi, sevgili dinleyenlerimiz, bildiğim kadar birkaç ciltten oluşuyor bu kitap. Bu kitabı da özellikle yakın tarihimizdeki İslami çalışmaları, İslami düşüncenin seyrini gerek siyasi anlamda gerek fikri anlamda kimler öncü olmuş, ta Osmanlı'dan günümüze, malumunuz Osmanlı Devleti zamanında da aslında farklı fraksiyonlar, farklı düşünceler vardı. Jön Türkler vardı, Türkçüler vardı, ümmetçiler vardı, Osmanlıcılar vardı. Özellikle Osmanlı'nın batıya açılmasından sonra son dönemlerinde batıda eğitim almış, batıyı görmüş, gitmiş, oralarda bulunmuş insanların etkilendikleri düşünce akımlarını Osmanlı topraklarında da yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve aslında bir yönüyle Osmanlı'nın zayıflamasının ve çöküşünün de hızlandıran bir ayrışma olduğunu da zikretmek lazım. Farklı farklı ideolojilere bölünmüş olmaları. Bu vesileyle İttihat Terakkiler ayrı bir taraftan var. Jön Türkler ayrı bir taraftan var. Yeni Osmanlıcılar ayrı bir taraftan var. Herkes farklı farklı düşüncelere sahip olması hasebiyle böyle bir serüveni de ifade etmek lazım. Yani Türkiye'ye bugün, Türkiye'de belli bir İslami damar varsa, Müslümanların görüşlerini, düşüncelerini savunan, ortaya koyan, bu ülkenin gerçek değeri olduğunu söyleyen bir kesim olduğu gibi bir de yüzünü batıya dönmüş, yüzünü tamamen kendi değerlerinden bize göre yüz çevirmiş ama Batı hayranlığıyla da adeta sarhoş olmuş bir kitleden de bahsediyoruz. Bir taraftan da bir Kemalizm mesela düşüncesi var, bir laisizm düşüncesi var, bir de böyle efendim bir düşünce tarzı var. Onların da farklı düşünceleri, farklı ortaya koydukları düşünceleri var. İşte bu kitapta Türkiye'de İslamcılık düşüncesi de Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze İslami hareketlerin öncülerini bize anlatıyor, bize aktarıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bir kitaba daha efendim temas edelim. Yusuf Akçura ve Rusya Türkçülüğü. Bu da önemli bir çalışma. Ahmet Kanlıdere'nin kaleme aldığı, Yusuf Akçura hakkında birçok çalışma yapılmış, yayınlanmış olmasına rağmen Profesör Doktor Ahmet Kanlıdere'nin bu eseri daha önce çok az ele alınan hem Rusya'daki faaliyetlerini kapsamakta hem de şimdiye kadar hiç ulaşılmamış, kullanılmamış özel arşivlerden faydalanarak meşakkatli bir sürecin sonunda hazırlanmıştır. Kitapta daha önce hiç yayınlanmamış, görülmemiş görsel malzeme yanında yeni analizlerle bu konuda çalışanlara delillendirilmiş yeni bilgiler sunmaktadır. Şimdi tabii sevgili dinleyenlerimiz, bugün baktığımızda şöyle coğrafyayı gözümüzün önüne getirdiğimizde Anadolu coğrafyası var, Türkiye'mizin olduğu coğrafya. Daha doğuya gittiğimizde Gürcistan, efendim Nahçıvan, Azerbaycan, yukarılara doğru çıktığımızda Rusya topraklarına baktığımızda Rusya'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. İşte Türk Cumhuriyetleri'nin bir tarafta olduğunu düşünürsek aslında Asya'ya doğru gittiğimizde geniş bir coğrafyada bir Müslüman topluluk, bir Müslüman coğrafya olduğunu görüyoruz. Ve her ülkenin kendine has bir takım gerçekleri, inişleri, çıkışları olduğunu da varsayarsak tarihi anlamda o bölgelerde mücadele veren efendim Rusya'nın içerisinde yaşayan Türklerin ya da Müslümanların adına mücadele veren öncü insanların olduğunu da görüyoruz. İşte Yusuf Akçura da onlardan bir tanesi, özellikle milliyetçilik anlamında mücadele vermiş bir insan. Kırım'da diyelim ayrı birisi mücadele vermiş, başka ülkelerde Müslümanlar adına bu tarz mücadeleler verilmiş ve verilmeye de devam ediyor. Balkanlara baktığımızda ayrı bir şekilde orada bir mücadele söz konusu. Bizim bildiğimiz yakın tarihteki Aliye İzzet Begoviç merhumun mücadelesi. Dolayısıyla bu coğrafyada, yani dünya tarihi, dünya coğrafyasının farklı bölgelerinde bu mücadeleler her zaman devam edecek ve var olmaya da devam edeceklerdir. Bunu da zikretmemiz gerekiyor. Efendim kısa bir araya gidelim şimdi, inşallah aranın ardından kaldığımız yerden farklı yeni iki tane çıkan kitapla devam edelim inşallah. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarını tekrar muhabbetle selamlıyoruz efendim. Değerli dostlar, yeni iki tane kitaptan bahsedeceğiz demiştik. Bunlardan bir tanesi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam Yayınları'ndan çıkan yeni bir çalışması, Hak Din İslam ve Muharref Dinler Yahudilik, Hristiyanlık isimli güzel kitabı, güzel bir çalışması. Sevgili dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gerçekten gönüllerimizi dirilten, ruhumuzu ferahlatan onlarca kitabı var. Erkam Yayınları'ndan çıkıyor, yayınlanıyor. Bir bütün olarak baktığımızda muhterem müellifin kitaplarına adeta bir üniversite gibi, bir okul gibi, bir ekol olarak bugün Türkiye'de bir efendim yayıncılık dünyasında ve müellifler arasında çok önemli bir yeri olduğunu zikretmek gerekiyor. Her bir kitabı çok hassas bir şekilde hazırlanıyor ve bir irşat görevi ve nereye giderse gitsin bir irşat görevi görmesi düşüncesiyle hazırlanıyor ve kendilerinin de bir sözü olarak zikretmemiz gerekiyor. Kitaplar meçhule atılan mektuplar gibidir. hangi zamanda ve nerede, kime, nasıl rastlayacağını, kiminle nasıl buluşacağını bilemeyiz. Onun için kitaplar her zaman meçhulde birileriyle buluşuyor, buluşmaya devam ediyor diye ifade ediyor muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Bu kitapta Hak Din İslam ve Muharref Dinler, Yahudilik, Hristiyanlık ismini taşıyan bu kitapta yeni çıktı sevgili dinleyenlerimiz. Şöyle arka kapağındaki cümleleri sizlerle paylaşalım. Bugün insanlık iki cihanda huzur ve saadete erebilmek için İslam'ın muhteşem düsturlarına muhtaçtır. Hak din İslam'ı kabul etmeyip de insanların kendi elleriyle tahrif ettikleri batıl dinler sayesinde ebedi kurtuluşa ereceğini zannedenler, saadeti sefalet çarşısında arayanlardır. İnsanlığı gaflet ve dalalet bataklığından kurtaracak yegane rehber İslam'dır. Böylesine kıymetli bir manevi servete ve huzur menbaına kavuşma imkanı varken, iki cihan saadetini adeta tedavülden kalkmış bir bozuk para gibi artık geçersiz olan batıl dinlerde aramak, bir definenin üstünde oturduğundan habersiz, aç ve sefil halde başkalarına el açan zavallı bir dilencinin durumuna benzer. Evet, çok önemli ifadeler bunlar. Batıl dinlerde huzur aramak, batıl dinlerden medet ummak, adeta bugün bir definenin üzerinde oturduğu halde bir insanın o defineden habersiz olan, aç ve sefil halde başkalarına el uzatan, el açan zavallı bir dilencinin haline benzer diyor. İnsanlık İslam'ın güneş gibi aydınlık hakikatlerine gözlerini kapatıp muharref dinlerin titrek mum ışığıyla yönünü bulmaya çalıştıkça çıkmaz sokaklarda kaybolmaktan kurtulamayacaktır diyor kitabının arka kapağında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Sevgili dinleyenler, şöyle kitabın içerisine, içindekilerine bakalım. Nelerden bahsediyor, hangi konuları bize takdim ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi ilk sayfelerde konu ile alakalı veya kitapla ilgili ana konusu ile alakalı ayeti kelimeleri görüyoruz. Rabbimiz buyuruyor Ali İmran suresinin 19. ayeti kelimesinde, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Ve diğer bir ayeti kelimede Bakara suresinin 135. ayeti kelimesinde Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara, Yahudi veya Hristiyan olan, Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey İbrahim, bilakis biz doğruya yönelmiş, hanif olan ve Allah'a şirk koşmayan İbrahim'in dinine tabiiz de. Yine Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Evet, fakat o Allah'ı bir tanıyan, dosdoğru, hanif bir Müslüman idi ve müşriklerden de değildi. Mâ kâne İbrahim'e diye başlayan ayet-i kerime. Yine Ali İmran suresinde 85. ayet-i kerimede kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ayet-i kerimeler kitabın ilk sayfasını bu şekilde süslüyor kıymetli dinleyenlerimiz. Ön söz ve arkasından Hak, Din, İslam ve Muharref Dinler başlığını görüyoruz. Kısa tarihçeler başlığı altında Yahudiliğin ve Hristiyanlığın kısaca tarihçesi verilmiş ve bir yönüyle de anlatılmış. İnanç esasları başlığı altında ilah telakkisi, melek telakkisi, kitap, peygamber, ahiret, kaza ve kader. Bütün inançlarda, bütün dinlerde bu telakkiler var. Her dinin bir ilahı, melek anlayışı, peygamber anlayışı, efendim kitap anlayışı olduğunu burada ifade ediyor ve inanç esasları başlığı altında bu konular verilmiş. Tabii asıl burada anlatılan bizim açımızdan İslam inancının inanç esaslarındaki anlayışları nelerdir? İlah anlayışı, melek anlayışı, kitap anlayışı, kaza ve kader anlayışı, ahiret anlayışı gibi konular kitabın asıl ana omurgasını oluşturuyor. Çünkü zaten bu kitap bize hak din İslam'ın ne olduğunu anlatıyor. Ve muharref dinlerin bozulmuş olan Hristiyanlık ve Yahudiliğinde ne durumda olduğunu, bugün hangi anlayış içerisinde olduğunu bize izah ediyor. İbadet ve muamelat bölümüne baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz, ahlak, daha doğrusu ibadet ve muamelat başlığı var. Sonrasında ahlak bölümü var ve bir de son söz olarak son bölüm var. Son sözden şöyle birkaç paragrafı sevgili dinleyenlerimiz inşallah sizlerle paylaşarak bu güzel kitabı anlatımını, takdimini bitirmiş olalım. Yüce dinimiz İslam, aslı korunmuş ilahi menşe ile hayatı en mükemmel şekilde tatbik edilebilen nebevi reçetesiyle, 15 asırlık muazzam tecrübesiyle, hiçbir muharref dine muhtaç olmadan, kıyamete kadar bütün beşeriyetin ihtiyaçlarına kafi gelecek olan yegane hayat nizamıdır. Ayet-i kerimede, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Maide suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyurulduğu gibi, İslam Cenab-ı Hakk'ın kemale erdirip mensuplarından razı olduğu tek ve mükemmel dindir. Dolayısıyla bugün insanlık iki cihanda huzur ve saadete erebilmek için İslam'ın muhteşem düsturlarına muhtaçtır. Hak din İslam'ı kabul etmeyip de insanların kendi elleriyle tahrif ettikleri batıl dinler sayesinde ebedi kurtuluşa ereceğini zannedenler, saadeti sefalet çarşısında arayanlardır. İnsanlığı gaflet ve dalalet bataklığından kurtaracak yegane rehber İslam'dır. Böylesine kıymetli bir manevi servete kavuşma imkanı varken, iki cihan saadetini adeta tedavülden kalkmış bir bozuk para gibi artık geçersiz olan batıl dinlerde aramak, az önce de ifade ettiğimiz gibi kitabın arka kapak yazısında bir definenin üstünde oturduğundan habersiz bir dilenci gibi, sefil bir halde başkalarına el açan bir dilenciye benzer. İslam'dan habersiz olan ve muharref dinlerden medet uman insanın hali. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, işte son söz olarak bu ifadelere yer veriyor. Onlardan birkaç cümleyi sizlere zikretmiş olduk. Şunu da ifade edelim. Muhterem müellifin ifade ettiği gibi, yegane hak din olan İslam'ın hukuktan ahlaka, iktisattan psikoloji ve sosyolojiye, tarihten sanata, aileden topluma kadar hayatın her sahasıyla alakalı olarak insanlığın dünya ve ukuba saadetini hedefleyen son derece hikmetli, faydalı ve isabetli görüşleri vardır. Yeter ki bizler bu hakikatlere bigane kalmayalım. Okuyup araştıralım, sorup öğrenelim, İslam'ı güzelce yaşayıp yaşatalım. İslam ile şereflenmiş bulunmanın ne muazzam bir kıymet olduğunun farkına varalım diyor muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, sevgili dinleyenlerimiz. Ve son olarak da şöyle bir dua cümleleriyle bitiriyor. Cenab-ı Hak lütfettiği İslam nimetinin kadru kıymetini layıkıyla takdir edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yine bu nimetin şükrünü halimiz, kalimiz ve ahlakımızla en güzel bir surette ifa edebilmeyi hepimize müyesser kılsın. Bizleri hakkı hak bilip ona sımsıkı sarılan, batılı da batıl bilip ondan titizlikle sakınan bahtiyar kullarının zümresine lütfu keremiyle ilhak eylesin diyor ve biz de bu dualara canı gönülden amin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Bir bütün olarak İslam'ın, hak din İslam'ın ne olduğunu ve muharref dinlerin de ne durumda olduğunu güzelce, çok güzel bir üslupla anlatmış muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Mutlaka okumanızı ve almanızı tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız, Allah'a emanet olunuz efendim.